Ayrım 13.
Sayfa 139. Kulağında yankılanan bu sözler. Mustafa Sayar Konak'tan ayrılmış. 1970'lerde artık bitkin bir öğretmen emeklisiydi ve galiba mağlulen emekli olmuştu. 24 Aralık 1944 akşamından tam 19 yıl sonra Ünlü Supi Paşa Konağı'na ben de gidecektim. Elbette tek başıma gitmemiştim. Ailem Türk Mefkûresi Cemiyeti eski başkanı, eski milletvekili, eski diplomat, eski büyük hatibi yakından tanımak istemişti. Türkiye'nin o kadar değişen koşulları, oynak politikası, hatta devrilen iktidarlar, kaybeden Cumhuriyet Halk Fırkası, yükselen ve düşen Demokrat Parti, 27 Mayıs ihtilali, şu bu, aklınıza ne gelirse. Horhor'daki konağın kunt yapısını Haluk Supi Uygur'un saygınlığı sarsamamıştı. O kadar ki Tevfik Şinasi'nin 1. Dünya Savaşı sırasında sık sık ziyaret ettiği konağı tıpatıp bulabilmiştik. Biz de sıcak, zarif bir odaya almışlardı. Şöminesinde pembe alevli odunlar yanardı. O zaman Haluk Supi Uygur ve anılarını okumadığımdan pembe alevler ilgimi pek çekmemişti. Tam tersine tavandaki nakışlara, çiçek öbeklerine, üzüm salkımlarına, tombul melek resimlerine kapılıp gitmiştim. Muhteşem avize de yerli yerindeydi. Büyük odanın dört duvarında şık şık çerçevelerde hepsi büyütülmüş fotoğraflar asılıydı. Haluk Supi Bey fotoğrafları göstererek hatıralar diyordu. Şimdi hepsi yad ettiğimiz kıymetler. Fotoğraflardan birine iyice yaklaşmış, gençken adeta tapardım efendim, Namık Kemal demişti. Sonra bir başka çerçeveye, bir başka fotoğrafa Hande ise koşmuş, Ziya Gökalp demişti. Sırada üçüncü, dördüncü fotoğraflar vardı. Tevfik Fikret, Mehmet Emin Bey. Son fotoğrafın önünde durmuş, konuklarına dönerek ne şiirlerdi onlar demişti. Mehmet Emin Bey'in şiirleri, ezbere bilirdim. Gözlerini sımsıkı yummuştu. Ah efendi, bize karşı İstanbul neden böyle bir sert, yalçın taş gibi? Taşraların hayvanlık mı nasibi? Gözlerini açmış, kötü bir rüyadan uyanmışçasına bizlere bakmıştı. Gülüyordu şimdi, yersiz kaçtı değil mi? Bu ilk sahneden öncesini de anlatmalıyım herhalde. Konağa giderken önemli bir insanın evine gittiğimizi biliyordum. Türkçe kitabımızda Haluk Supi'nin uzun bir söylevinden kısa parçalar yer alıyordu. Bizi oraya götüren babamın arkadaşı Haluk Supi'nin hayranıydı. Onun tarihi bir kişilik olduğunu ikide bir de söylüyordu. Tarihe ve edebiyata damga vurmuş bir şahsiyet. Önce konak ağırlığını hissettirdi. Horhor'daki konağın girişi geniş ve yüksek tavanlıydı. İki taraflı merdivenle yukarıya çıkılıyordu. Zemin siyah ve beyaz mermer. Merdiven vişne çürüğü halıyla kaplıydı. Sapsarı güze bürünmüş bahçe merdiven aralığındaki pencereden görünüyordu. Bizi bir uşak karşılamıştı. Yukarıya, salona çıkıyorduk. Öylesine heyecanlıydım ki bu konak, bu giriş, iki yanlı merdiven, tavandaki bu görkemli yeşil kristal avize bana rüya gibi geliyordu. Günün son ışıkları vurdukça yeşil kristal, yoksa billur mu demeliydim, avizenin yansıları beyaz mermerde oynaşıyor, siyah mermerde damla damla kayboluyordu. Salonda başka konuklar da vardı, 9-10 kişi, belki daha fazla. Herkes bir köşeye oturmuştu ve herkes çok ciddiydi. Salon o kadar büyüktü ki hepimiz köşelerimizde kayboluvermiştik, sessiz bekleyişin ortasında. Heyecanım gitgide çoğalarak eşyalara baka kalmıştım. Pırıl pırıl gümüş kupalarla çevriliydi şurası. Şurada altın yaldızlı lacivert ponsarenler göz kamaştırıyordu. Bir camekan vardı ki silme çeşmi bülbül doluydu. Lacivert halıdaki kocaman pembe gülleri bugün de hatırlıyorum. Her şeyi hatırlıyorum. Yine lacivert ve altın sırma kordonlu perdeler, krem rengi tüller. Sehpalarda kristal küllükler, ufarak kristal vazolar, vazolarda demet demet mor menekşe. Zaten menekşe kokusu geniz yakıyordu. İşte asıl ilk sahne başladı başlayacak. Çünkü bir zaman sonra Haluk Supi Bey geldi. Gümüşü saçları ortadan ikiye ayrılmıştı. Şarlo bıyıklı, ince yapılı, yaşlı başlı, saygın bir hatip. Önce fotoğraflara koştu, demin anlattığım sahne yaşandı. Sonra ünlü hatip, kim bilir kaç yılın uçsuz bucaksız tecrübesiyle misafirlerini esenlemeye koyuldu. Tek tek herkesin elini sıkıyor, herkes ayakta bekliyor. Haluk Sopi Uygur bu ayakta bekletişten gizli bir haz duyarmışçasına memnun. Tek tek herkese ufak tefek bir şeyler soruyor, gülümsüyor, yanıtları dinliyor. Bazen aynı kişiye ikinci, üçüncü kez sorular yağdırıyor, yine yanıtları dinliyor. Nihayet bir iki adım atarak yeni bir konuğun elini sıkıyordu. Durup dururken Bizans imparatorlarının muhteşem kabul törenlerinden söz açarak, bir süre kimsenin elini sıkmayarak, sorular sormayarak, imparatorlara özgü erguvan rengi harmanileri, defne yapraklarından altın taçları anlatacaktı. Sonra yeniden gülümseyişler, el sıkışlar. Safa geldiniz azizim, iyisiniz inşallah. Babamın arkadaşı, beyefendi rahatsız ettik diyecek olmuştu. Bilakis efendim, bilakis. Sonunda sıra bana gelmiş, Haluk Sopi Bey, nerede okuyorsunuz yavrucuğum diye sormuştu. Galatasaray Lisesi'ne gidiyorum efendim. Vay, demek Sultani'desiniz. Sizi gidi küçük Haluk Sopi sizi. Sonra Handi ise hafifçe hüngür demiş, âlâ, âlâ demekle yetinmişti artık. Olup bitenler yapmacıklıydı, kötü bir tiyatro havası esiyordu. Sahne demen boşuna değil, ses, jestler, mimikler, hepsi abartık ama yine de çekiciydi, kandırıcıydı. Öyleyken Haluk Sopi Bey sıradan bir aktör olduğunu ileri süremezdiniz. Kendine özgü bir başarı. Haluk Sopi Uygur konuklarını oturttuktan sonra herkesin yeri değişmişti. Kendi de oturur gibi yaptı fakat çok kısa bir süre. Konuşmaya başlamıştı. Türk mefkûresinin mücadelesini anlatıyordu. Birden fırladı, ayağa kalktı. Bir avuç fedakar vatan evladı. Heyecanlı, duygun görünüyordu. Derken bir iki adım attı. Adımlar çoğaldı. Büyük hatip şimdi salonda özgürce dolaşıyor, anlatıyor, anlatıyordu. Cemiyet kapatılmamalıydı. Cemiyet yurdun her köşesinde ocaklar açarak gençliğe ulus bilinci aşılamıştı. Bu ocaklar fikir buhranlarını giderecek, kızıl ve yeşil tehlikeleri ortadan kaldıracak, gençliği ortak bir duyuş ve idealde birleştirecekti. Bir takım siyasi polemikler işin içine girmeseydi, kışkırtmalar göz boyamasaydı, Türk mefkûresi cemiyeti, gitgide büyüyen bu cemiyet hayatiyetini koruyacak, kapatılmayacaktı. İsmet Paşa kapatmıştı. Haluk Sopi Uygur eski arkadaşına büyük kırgınlık duyuyordu. Bayar ve Menderes ise açacak gibi yapmışlar, Haluk Sopi'nin yüzüne gülmüşler, ağzına bir parmak bal çalmışlar fakat cemiyeti açtırmayarak cemiyetin gönüldeşlerini seneler senesi oyalamışlardı. Haluk Sopi Bey'in söylevciliği bütün söylevcilikler gibi bir iki saplantı etrafında döneniyor, başlangıçla son, sonla başlangıç uzun uzadıya tekrarlanıyor, birçok kez birbirine karışıyor, son yeniden başlangıç oluyor, bir devir geçmiş ve bir başka devir başlamışken eski devir beliriyor. Mesela İsmet Paşa bir kez daha görünüyor, milli şef oluyor. İsmet Paşa'yı Menderes takip ediyor. Menderes ve Bayar Yassıada'ya giderken Türk mefkûresinin kuruluş günlerine geri dönülüyor. Milli şef cemiyeti kapatıyor. Bayar'la Menderes açacakmış gibi yapıyor. Böylece söylev bir türlü noktalanamıyordu. Arada bir hafif hüngür değişler konuşmayı kesiyor. Haluk Sopi Bey dinleniyor, soluk alıyor, tek tek herkese bakıyor, tavır değiştiriyor, sonra bıraktığı yerden devam ediyordu. Devlet Türk Mefkûresi Cemiyeti'ne yardım eli uzatacağını halk evlerini açmıştı. Halk evleri bakınız, yıllar geçince ne hale gelmiş, buralardan zehirli bitkiler fışkırmış, kötü tohumlar serpildikçe serpilmiş ve memlekette sıkıntılara düşmüştür. Hayır efendim, hayır. Türk mefkûresinin ırkçılıkla hiçbir gönül birlikteliği olmamıştır. Haluk Sopi Bey, efendim diyordu. Atalarımızın da ırkı karışıktı, hüngür deyip gülüyor. Padişah anılarının ırklarını, milliyetlerini söylüyordu. İşine yarayanı kendi ırkından say gitsin efendim. Mefkûrenin acı hatıralarıyla sizleri yormak istemem. Muhasebeyi tarihe bırakalım. Daha sultani takılmasından başlayarak benim için Haluk Sopi Uygur önemini az çok yitirmişti. Ders kitabımızda yazısı olan kişileri herhalde başka türlü hayal etmiştim. Büyük hatip bende usul usul siliniyordu. Ne var ki bütün konuklar, Yaşça benden çok büyük bütün o profesörler, avukatlar, doktorlar, mühendisler, tahsilli ev hanımları hep hayran hayran dinlemekteydiler. Hepsi hoşu içindeydi. Hayranlığa anlam veremediğim gibi hayran hayran gülümseyişlerinin, dinleyişlerinin içten olup olmadığına da karar veremiyordum. Türk mefkûresinin galiba gerçekten sonuna gelinmiş, dilde sadeleşmeye geçilmişti. Haluk Sopi Bey Tünaydın'ı açıklıyordu. Tünaydın'ı bonjour karşılığı önermiş. Çok da beğenilmiş. Biliyorsunuz Fransızların bonjuru bir akşam selamıdır. Kümes hayvanları da tam o saatlerde tüner. İşte tün. Tün zaten gece demektir. Gün tün derken Haluk Sopi Bey o yaştaki bir insan için fazlasıyla dinç, fazlasıyla oynak el kol hareketleri yapıyor. Mavimsi beyaz saçlarından ince perçemler sık sık alnına düşüyor. Fakat hemen zarif bir tarayışla saçlarını düzeltiyordu. Tahsilli ev hanımlarından biri beyefendinin saçları ne kadar güzel diyordu. Haluk Sopi Uygur teşekkür edercesine gülümsüyor, yine geçmişi anarak edebiyatımızın bir Türk ruhu içinde gelişememiş olmasına ne çok üzüldüğünü açıklıyordu. Parça parça işlenmeliydi Türk ruhu. Zaten ancak parça parça işlenebilirdi. Çünkü Türk ruhu, Türk duyuş ve düşünüşü yekparelik gösteremiyormuş. Zaten gösteremezmiş. Mesela kendisi ömrü boyunca elbette pek çok Türk çocuğu tanımış. Fakat mesela bu Türk çocuklarının yüzlerine bakar bakmaz şöyle alınlarını, çene yapılarını, burun şekillerini ölçüp biçince, saç rengine, göz rengine bakınca nereli olduklarını, nerelerden çıkıp geldiklerini derhal anlarmış. Efendim, hemen söylermiş. Sen şuralısın, sen buralısın. Tek bir defa yanıldığı olmamış. İşte bunun gibi Türk ruhu bütün bu yörelerden, bölgelerden yetişecek. Yüzü şöyle, saçı siyah, burnu böyle, gözü çakır, alnı çakık, alnı girik genç edebiyat adamlarının eserleriyle gerçekleşebilirmiş. Öte yandan zaman ve şartlar edebiyatımızı taklitçiliklere, karanlıklara sürüklemiş ve Türk ruhunun heyecanı, rengi gitgide solmuş. Mızmız bir edebiyat. Sizlere şu hakikati söylemek isterim ki en büyük romancımız zannedilen Halit Ziya Bey merhum bu mızmız hatta efemine edebiyatın ilk temsilcisi ve yol açıcısıdır. Halit Ziya'nın hemen ardından likör ve çikolata ikramı yapılmıştı. Haluk Sopi Bey bir an için ortalardan kayboldu. İkramdan sonra daha küçükçe bir salona alındık. Burası hatıralar odasıydı. Gerçekten de öyle. Yan yana, karşı karşıya camlı dolaplarda bir dolu ufak heykel, biblo, süs eşyası, minneli kutular, porselen çiçek sepetleri, fanuslu saatler, gümüşler, sedefler sergilenmişti. Haluk Supi'ye gelince, gözlerim yaşarır diyordu. Bizlere hatırası da anlatılarak gösterilen çalgılı bir kutunun kapağı açılınca, balerin muzika eşliğinde boyuna dönüyordu. O güne kadar böyle çalgılı kutulardan epey görmüştüm. Ne var ki Haluk Sopi Bey'in balerini gözün güç seçebileceği ölçekteyken müzikanın ahengini yansıtan vücut hareketlerini ustalıkla gerçekleştiriyordu. İnsan elinden çıkma gibi değildi. Gök yakut kadifeden, kutunun içi de aynı renk atlastı. Pembe tütülü balerinin başındaki o mini mini taç som altınmış ve lütfen dikkat edin. Üstüne kakılmış pırıltılı taşlar da sahici pırlanta. Müzika. Evet evet, barok bir oyun havasıymış. Haluk Sopi bu havayla Anadolu'muzun şenlenmesini ben pek istemiştim diyor. Göz kırpıyordu. Balerin dönüyor dönüyordu. Çarpılıp kalmıştım. Dönen, dönen, boyuna dönen ve ışıltılar saçan balerin büyülemişti. O an ünlü hatip ikinci kez olmak üzere benimle ilgilendi. Yavrucum beğendiniz mi diye sordu. Çok güzel diye kekelemiştim. Haluk Sopi Uygur'un göz kırpışları ansızın durdu. Yüzündeki sevecenlik silindi. Güzeldir. Bakın ne güzel selam verecek şimdi. Balerin gerçekten diz çökmüş, sağ elini ileriye bizlere doğru uzatmıştı. Bunun üzerine Türk Mefkûresi'nin eski başkanı Gök Yakut kutuyu hemen kapattı ve camekana kaldırdı. Şimdi sıra onun özel saç koleksiyonuna gelmişti. Birçok kutu çıkartıldı. Mini mini kutular. Efendim, şu kutuda duran tutam doğduğu zaman kesilmiş, yani ilk uzayan saçından. Şundaki ise sünnet olduğunda. Demin Hatip'in saçlarının güzelliğinden söz açan hanım, daha o zaman ağarmış dediğinde Haluk Supi hüngürtülü hüngürtülü gülmüştü. Öyle efendim, öyle. Bu sebeple daha çocukluğumdan beri beni pek akıllı, pek olgun bulurlardı. Efendim, İtalyan mozaiği ile bezenmiş bu kutuda diki, geldiğe girdiğim gecenin hatırasıdır. Zevcem kezmişti. Türk Mefkûresi Cemiyeti reisi seçildiği gün, mebusu olduğu gün, Roma'da Mussolini ile el sıkıştığı gün, tutam tutam saçlar, incecik kordelalarla bağlanmış. Bu anılar, andaçlar odasında, beyefendinin çeşitli görevlerle gittiği yabancı ülkelerden getirdiği nesneler de saklanıyor, korunuyordu. İşte Bükreş, işte Almanya, işte Paris, işte ABD, elçilikler, delegelikler, temsilcilikler. Hatıralar odasında lezzetli muska börekler yenmiş, hoş kokulu çaylar içilmişti. Yani biz misafirler börek yemiş, çay içmiştik. Haluk Supi Bey doktorlarının tavsiyesine uyarak incecik dilinmiş, zar gibi kesilmiş balık yumurtası yemek zorunda kalmıştı. Horhor'daki konağın neredeyse 200 yıla yaklaşan dingin, huzurlu, gürültüsüz, patırtısız mazisi elbette şaşırtıcıydı. Tevfik Şinasi Son Hisar'ın Çamlıca'daki köşe vurgunluğunu andırır bir kıskançlık duymuştum. Burada yaşamak, burada, gözlerden ırak, sessizlik içinde. Yalnızca balerin kızla arkadaşlık ederek. Çalkantılar, devirler, tarih size ilişememiş. Fakat bir takım pürüzler, dıştan gördüklerimizle içte yaşananların hiç mi hiç birbirini tutmadığını gözler önüne serecekti. İlki, galiba üçüncü bir odaya Haluk Supi'nin muazzam kitaplığına geçerken merdiven başındaki ürperti verici tabloydu. Bizlere kapıyı açan, yol gösteren siyah giysili uşak, saçı başı dağınık, ağır makyajlı ve makyajı akmış, genç sayılabilecek, güzelliği hırpalanmış bir kadını merdivenden çekmeye, bizlerden uzaklaştırmaya çabalıyordu. Bir an herkes mahlanıp kaldı. Sonra bu tablo acı bir sahneye dönüştü. Kadın, "Yaşamak istiyorum, kurtarın beni, yaşamaya ihtiyacım var," diye haykırmaya başladı. Perişan saçları gibi elbisesi de kızıl kahverengiydi. Muharret haftadan zarif elbiseyi geniş etekler, karpuz kollar, volanlı dik yaka yırtmaya çalışıyor, çekiştiriyor, apaçık parçalamak istiyordu. Uşağın "lütfen hanımefendi" deyişlerine aldırışsızdı. Pencereden vuran güz akşamı onu alaca ışıklarla kah aydınlatıyor kah söndürüyordu. Her aydınlatışta eski bir güzellik hissolunuyor, her sönüşte, kararışta soldukça soluyor. Derken bizlere döndü, bir şeyler söylüyordu fakat tam anlaşılamıyordu. Sararmış, fil dişi madalyonum. Mektuplar gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Bir daha kimse... Sesi iniltili, bakışları bulanıktı. Kimse yanıtlamadı, toparlanır gibi oldu. Tabiatın sizlere kalp vermeyi unuttuğunu söyleyebilir miyim? Gülüyordu. Bir daha kimse... Kimse... Sağ elinde tuttuğu kadehi trabzana çarparak kırdı. Kırık kadehle uşağın üstünü yürümeye yeltendi, bir tokat yedi. Tokatın şiddetinden olacak, kırık kadeh elinden fırladı. Artık ağlamaya başlamıştı, hıçkıra hıçkıra. Konuklar da Haluk Supi Bey de sahneyi görmezden, sözleri işitmezden geldiler. Kalpsizler, bir kraliçeydim ben. Uşak götürüyordu onu. Biz kalpsizler, kraliçenin kim olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyecektik. Zaten Haluk Supi Uygur kitaplarını göstermeye koyulmuştu. İskenderiye'nin yanıp kül olmuş büyük kütüphanesi buradaydı işte. Büyük Hatip kitapsız yaşayamam diyordu. Kitapsız yaşayamamdan sonra ansızın yakın arkadaşı Tevfik Şinasi'yi hatırladı. Gözleri dolu dolu. "Tevfik Şinasi Hisar, tanır mısınız? Okudunuz mu?" diye sordu. Tevfik Şinasi Son Hisar'ı kimse okumamıştı. Bırakın okumayı, adını bile duymamışlardı. Haluk Supi başını iki yana salladı, rüzgar gibi saadetler ummuştu hayattan. Şöhretli bir muharrir, okurlarının hayranlığı, öldü 2 ay evvel. Maddeten yıkılmıştı, sefalet içinde yaşıyordu. Misafirlerden bir bey, "madem muharrirmiş, yardım edilemez miydi?" diyecek oldu. Haluk Supi başını yine iki yana salladı, perçemleri uçuştu. Edilemezdi. Hangi birini edeceksiniz? Yüzünü buruşturdu. Tevfik Şinasi'nin cenazesine 30 kişi bile katılmamış. Ben de maalesef memleket dışındaydım. Zavallı, kitaplarımı kıskanırdı. Dikkat ettim. Bunları anlatırken büyük hatip bize bakmıyordu. Belki de geldiğimizden beri bize bakmamıştı. Bu gözler boşluğa bakıyordu, bomboşluğa. Bilir misiniz ki hep kıskandı. Beni kıskandı. Başka arkadaşları kıskandı. Başkalarının hayatını, herkesi, her şeyi. Gözleri bomboşlukta. Öncesiz, sonrasız bir merhametsizliğe kavuşmuştu sanki. Güldü ve sözüne devam etti. Bilir misiniz ki hayat da ona nekes davrandı. Kaderi hiç güler yüz göstermedi. Bir edip için lazım olan her şeyden mahrum yaşandı. Geniş, rahat şartlar, bol vakit, bol okuma fırsatları, zengin müşahide muhitleri, gönlünce seyahat, operalar, tiyatrolar, gönlünce yiyip içme, parayı fütursuzca hatta savurganlık harcamak. Haluk Supi daha sayıyordu. Evet ama sonraları eserini okudukça gerçek edebiyat adamı Tevfik Şinasi değil miydi diye sormaktan kendimi alamayacaktım. Bu kez tam 40 yıl sonra 2003'te. Haluk Supi Uygur aklımdan geçmeyeli, Haluk Supi'nin adını anmayalı, Tevfik Şinasi'yi sık sık anarken, eserini yeni baştan okurken kim bilir kaç yıl geçmişti. Horhor'daki konak bile silinmişti. Kar yağıyordu. Şişli, sıra Cevizler Caddesi'nde oturuyordum. Geceydi, yalnızdım. Çoktan beri çok ama çok yalnızdım. Kitaplar, dergiler, yazılardı son avuntum. Kendi yazdıklarım değil. Bana her şey biraz puslu görünüyor, her şeyi biraz puslu algılıyordum. Şiirdeki annenin suskunluğu. O akşam geri dönerken çırpınıp duran ve o akşamın derin etkisini yaratmaya çalışan birkaç sözcük, anne, susku, şiir.